Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı, Melek Cebrail'i Galile'de bulunan Nasıra adlı kente Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem idi. Onun yanına giren melek, "Selam ey Tanrı'nın inayetine erişen kız, Rab seninledir" dedi diye okuyoruz. Luka 1. bölüm 26-28 ayetlerde. Daha önce de gördüğümüz gibi melek Zekeriya adındaki kahine görüneli 6 ay oldu. Şimdi ne yapıyor? Meryem'e görünüyor. Cebrail, Elizabeth'in hamile kalmasından 6 ay sonra bu kez Celile bölgesindeki Nasıra kasabasında yaşayan ve adı Meryem olan bakire bir kıza göründü. Meryem hakkında kutsal yazılar bakire terimini kullanır. Çünkü Tanrı kendi sözünde bu gerçeği vurgulamak istiyor. Meryem bakire durumunda hamile kalamazdı. Bakire kız gebe kalırsa bakireliğini yitirmiş demektir. Ancak Meryem'in durumunda Tanrı bir mucize yaratacaktı. Ve bu nedenle bakire kız gebe kalacaktı. Meryem Yusuf adında birine nişanlıydı. Bu adam bir marangoz olduğu halde Davut'un tahtının yasal bir mirasçısıydı. Çünkü Davut'un soyundan gelen birisiydi. Nişanlı olmak o dönemlerde çok ciddi bir anlaşma olarak kabul edilirdi ve gerçekten de sadece evlilikteki boşanmaya benzer bir yasal işlemle bozulabilirdi. İnsanlar Meryem'in kişiliği konusunda iki uca kayıyorlar. Bir uçta Meryem'i Tanrı düzeyine çıkaran ve hatta günahları bağışlama yetkisine sahip olan birisi olarak ona tapınan insanlar vardır. Özellikle Batı dünyasında. Bu uçtaki insanlar tabii ki putperestlik içinde olduklarının farkında bile değiller. Ama diğer uçta ise Meryem'e hiç de saygı göstermeyen insanlar vardır. Oysa biz Tanrı sözüne baktığımızda gerçekleri görmeliyiz ve gerçeklerde kalmalıyız. Şunu bilmeliyiz ki meleğin sözlerine göre Meryem diğer kadınlar arasında yüksek bir konuma sahiptir. Ancak Meryem sadece bir araçtı. Melek Meryem'e kayra bulan kişi olarak hitap etti. Burada şu iki noktaya dikkat edilmesi gerekir. Bir, melek Meryem'e tapınmadı ve ona dua etmedi. Onu sadece selamladı. İkincisi, melek Meryem'in kayrayla yani inayetle, lütufla dolu olduğunu değil, sadece Tanrı'nın inayetine erişen biri olduğunu söyledi. Unutmayalım ki İsa'yı dünyaya getiren bu kadındır. Kayra bulan bir kadın. Bu söz üzerine Luka diyor ki, Luka 1. bölüm 29. ayette Meryem şaşırdı. Böyle bir selamın ne anlama gelebileceğini düşündü. Meryem bu selamlama sonucunda anlaşılacağı gibi çok şaşırdı. Böyle bir selamın ne anlama gelebileceğini düşünüyordu. Doğal bir tepkidir bu. Doğaüstü el doğala dokunduğu anda korku ve şaşkınlık yaratır. Değerli dostum, sen belki ne bir melek gördün ne de hayalet ama doğal olmayan sana dokunursa sen de korkuya kapılırsın. Benim bir dostum vardı. Bir keresinde bana hayaletlere hiç inanmazdım ama bir gün bir hayalet gördüm. Şimdi inanıyorum dedi. Meryem bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Melek Meryem'in korkularını yatıştırarak ona Tanrı'nın kendisini uzun zamandır beklenen Mesih'in annesi olmak için seçtiğini açıkladı. Korkma Meryem dedi melek ona. Sen Tanrı'nın inayetine eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza kadar Yakub'un soyu üzerinde egemenlik sürecek ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Luka 1. bölüm 30-33 ayetler arası. Burada çok açık bir şekilde bakire olan bir kızın Meryem'in hamile kalacağı ve bir oğul doğuracağı yazılıyor. Şimdi Cebrail'in Meryem'e duyurduğu haberdeki bazı önemli gerçeklere dikkat edelim. Bu haberde Mesih'in gerçek insani yönü açıklandı. Gebe kalacaksın ve bir oğul doğuracaksın diyor. İnsani yoldan dünyaya gelecekti İsa. İkinci olarak İsa'nın tanrılığı ve kurtarıcı olarak yapacağı görev açıklanıyor. Onun adını İsa koyacaksın diyor. İsa'nın ne anlama geldiğini biliyor musunuz değerli dostum? Siz her İsa dediğiniz zaman aslında onun adının anlamını da ikrar ediyorsunuz. İsa Tanrı kurtarıcıdır anlamına geliyor. Tanrı benim kurtarıcımdır. Bundan başka İsa'nın doğal açıdan büyüklüğü açıklandı. O yüce olacak. Hem kişiliğinde hem de yaptığı işlerde yüce olacak. Bunun yanı sıra onun Tanrı oğlu olarak taşıdığı kimlik açıklandı. Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. Bu gerçek onun Mesih olduğunu gösterir. Son olarak da onun sonsuz ve evrensel egemenliği açıklandı. Sonsuza kadar Yakub'un evi üzerinde hükümran olacak. Hükümranlığının hiç sonu gelmeyecek. Meryem meleğe bu nasıl olabilir? Ben erkeğe varmadım ki dedi. Meryem'in sormuş olduğu bu nasıl olabilir sorusu bir şüphe sorusu değil, bir merak sorusuydu. Şimdiye kadar hiçbir erkekle bir ilişkisi olmadığı halde nasıl çocuk doğurabilirdi? Melek fazla ayrıntılara girmeden bu sorunun yanıtını şöyle verdi. Kutsal ruh senin üzerine gelecek, yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak ve bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecektir. Luka 1 ayet 35. Meryem'in sorusunun yanıtı şuydu. Bakire'den doğmak. Bu kutsal ruhun bir mucizesi olacaktı. Kutsal ruh Meryem'in üzerine gelecek ve yüce olanın gücü onun üstüne gölge salacaktı. Meryem'in bu nasıl olacak sorusuna ki bu insan aklının alabileceği bir şey değildi, Tanrı'nın verdiği yanıt kutsal ruhtu. Bunun için doğacak olana kutsal kişiye Tanrı oğlu denecek diyor. Bu ayette Tanrı'nın beden alışı konusuyla ilgili açık bir ifade bulunmaktadır. Meryem'den doğacak olan oğul Tanrı'nın beden almış görüntüsü olacaktı. Burada yatan sırrı insan dili yeterli şekilde açıklayamıyor. Meryem gebe kalırken ona erkek eli değmedi. Kutsal ruhun gücüyle hamile kaldı. İnsanlar arasında cinsel ilişkiden doğan çocuk dünyaya günahlı birisi olarak gelir. Davut peygamber 51. mezmurunda şöyle dedi. Nitekim suç içerisinde doğdum ben, günah içerisinde annem bana hamile kaldı. Meryem'in oğlu ise bu şekilde günah içerisinde ana rahminde oluşmadı. Bazıları İsa'nın bakire Meryem'den dünyaya geldiğine inanmıyor. İnanamıyor. Dostum, Rabbin ruhu tarafından aydınlanmadan buna inanmak zordur. Şimdi siz kalkıp da bana, ben İsa'nın kız Meryem'den doğduğuna inanmıyorum ama İsa Mesih'e iman ediyorum derseniz bu beni üzer. Neden mi? Çünkü Tanrı'nın böyle bir mucizesine inanıp da bu mucize sayesinde dünyaya kurtarıcı gönderdiğine inanmamak bana saçma gelir. Bu çocuk neden Tanrı oğlu diye bilinecek? Çünkü gerçekten o Tanrı oğludur. Tabii ki buradaki oğul tamamen ruhsal anlamdadır. Luka müjde yazısında olaylara özellikle bu açıdan bakmaktadır. Tüm araştırmaları ona bu sonucu verdi. Nasrali ise aslında Tanrı'nın kendi özünden dünyaya gönderdiği biricik oğludur. Yani tüm araştırmalarının sonunda öğrendi ki İsa Tanrı özündendir. Luka, elçi Yuhanna'nın vardığı sonuca vardı. Yuhanna ile Luka ayrı yöntemlerle aynı sonuca vardılar. Luka çok basit bir dil ile bu muhteşem gerçeği bize bildirir. En üstün gerçekler en basit dille belirtilir. Çünkü gerçeğin kendisi yeterli kanıt oluşturur. Bak, senin akrabalarından Elizabeth de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi 6. ayındadır. Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur diyor Luka 1. bölüm 36 ve 37. ayetlerde. O zaman melek Meryem'e akrabası olan Elizabeth'in de 6 aylık hamile olduğu haberini verdi. Çünkü Elizabeth oldukça yaşlanmış bir kadındı ve kısırdı. Meryem bu büyük mucizeyi görecek ve Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey olmadığını anlayacaktı. Yahya peygamberin doğuşu da mucizevi bir şekilde oldu ama Yahya bakire bir kızdan doğmadı. Melek Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur dediğinde yalnız İsa'nın doğuşuyla ilgili bir şeyi belirtmedi. Tanrı'nın bu özelliğini hatırlamamız gerekir. Çok kez iman hayatımızda Tanrı'yı kendi yeteneksizliğimizin içinde sınırlamaya çalışırız. Oysa gerçekten Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu ilkeyi hiçbir zaman unutmayalım. Ancak bilmeliyiz ki Tanrı bizim her istediğimizi yapmaz. Biz ondan yapılması olanaksız olan bir şeyi yapmasını isteyebiliriz ve sonra neden bunu yapmadı diye yakınırız. Burada söz konusu olan Tanrı'nın imkansızı yapıp yapamayacağı değil, ondan istemiş olduğumuz şeyin Tanrı'nın isteği uyarınca olup olmadığıdır. Başka bir durum daha vardır. Diyelim ki Rab bir Mesih imanlısına bir görev verir. Belki de yapılması olanaksız bir şey. Ama yine de Rab bunu yapabilir. İmanlı hiçbir şey yapmazsa ve her şeyin Rab tarafından yapılmasını beklerse hayal kırıklığına uğrayacaktır. Tanrı tasarladığı her şeyi yapabilir ama bizi iş ortakları olarak görmek ister. Biz kendimize düşeni yapmıyorsak Rab her şeyi bizim için yapmayacaktır. Kendini kanıtlama ihtiyacında değildir Rab. Erol, Tanrı'nın imkansızı yapabilecek güçte olduğunu görmek ister. O zaman Tanrı neden bunu kanıtlasın? Tanrı'yı bir şeyi yapmadı diye suçlamadan önce kendimize bakalım ve yüreğimizin eğilimini eleştirelim. Acaba bizim imanımız var mı? Bize düşen görevi yapıyor muyuz? Meryem, ben Rabbin kuluyum dedi. Bana dediğin gibi olsun. Bunun üzerine melek onun yanından ayrıldı diyor Luka 1. bölüm 38. ayette. Meryem, Tanrı'nın harikulade amaçlarının gerçekleşmesi için kendisini büyük bir bağlılıkla Rabbin ellerine teslim etti. Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı. Peki değerli kardeşim, sen Meryem gibi kendini Rabbin istemine teslim etmeye hazır mısın? Eminim ki Meryem için hiçbir zaman kolay olmadı bu. Rab'be evet dediği anda onun hayatı üzerine kocaman bir bulut geldi ve İsa Mesih ölümden dirilinceye kadar o bulut onun üzerinden kalkmadı. Düşünebiliyor musunuz? Orta Doğu'da bir kızın gebe kalması ne tür zorlukları beraberinde getirir? Mesih'in ölümden dirilişi aslında kız Meryem'den günahsız doğduğunu kanıtlar. Mesih'in ölümden dirildiğine inanıyorsan, onun Bakire Meryem'den doğduğuna da inanmak zorundasın. Ölümden dirilişiyle Bakire'den doğuş el ele giden iki gerçektir. Bir süre sonra Meryem, Elizabeth'i Yahuda'nın dağlık bölgesinde ziyaret etmeye karar verdi. O günlerde Meryem kalkıp aceleyle Yahuda'nın dağlık bölgesindeki bir kente gitti. Zekerya'nın evine girip Elizabeth'i selamladı. Elizabeth Meryem'in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal ruhla dolan Elizabeth yüksek sesle şöyle dedi. Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun. Rahminin ürünü de kutsanmıştır. Luka 1. bölüm 39-42 ayetler arası. Meryem'in Elizabeth'in için ziyarete gittiği bize söylenmiyor. Belki de Meryem'in evli olmadığı halde hamile olduğu anlaşıldığında ortaya çıkabilecek toplumsal baskı ve kınanmalardan uzaklaşmak amacıyla olmuş olabilir. Eğer bu böyleyse o zaman Elizabeth tarafından gösterilen ağırlama ve yakınlık hiç kuşkusuz bir o kadar daha tatlı olmuştu. Çocuğun rahimde hoplaması mucizevi bir şeydi. Bu bir rastlantıdır diyebiliriz ama rastlantı olsaydı kutsal kitap bunu kaydetmezdi. Elizabeth Meryem'in selamını duyar duymaz rahmindeki çocuk hopladı. Daha henüz doğmamış olan Mesih'in ve yine daha henüz doğmamış olan öncüsü Yahya'nın bizim anlayamadığımız, yorumlayamadığımız bir tepkisiydi bu. Elizabeth kutsal ruhla doldu. Yani kutsal ruh Elizabeth'in yaşamını eline aldı ve davranış ve sözlerinde ona yön verdi. Luka'nın bu birinci bölümünde kutsal ruhla dolan üç kişiden söz edilir. Vaftizci Yahya, Elizabeth ve Zekeriya. Şimdi Elizabeth'in kutsal ruhla dolması sonucunda Luka'nın kaleme aldıklarında ilk ilahi sözlerine rastlıyoruz. Şöyle seslendi. Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi? Bak, selamın kulaklarıma eriştiği an çocuk rahmimde sevinçle hopladı. İman eden kadına ne mutlu. Çünkü Rabbin ona söylediği sözler gerçekleşecektir. Luka 1, 43-45 ayetler arası. Kutsal yazılarda Elizabeth hakkında fazla bilgi verilmiyor ama onun bu şiirsel sözleri herkesçe bilinmektedir. Özel bir ilhamla konuşan Elizabeth, Meryem'i Rabbimin annesi diyerek selamladı. Yüreğinde en küçük bir kıskançlık izi dahi yoktu. Tam tersine doğacak olan çocuk onun Rabbi olacağı için sadece seviniyor ve coşuyordu. Meryem kadınlar arasında kutsanmış bir kadındı çünkü kendisine Mesih'i doğurma ayrıcalığı verilmişti. Meryem'in rahminin ürününün de kutsanmış olması demek, doğacak olan çocuğun Rab ve kurtarıcı olduğu anlamına gelir. Kutsal kitap Meryem'den hiçbir zaman Tanrı'nın annesi şeklinde bir ünvanla söz etmez. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Tanrı'nın annesi olamaz. İsa daha yeryüzüne gelmezden önce ezelden beri var olan kişidir. Meryem ise belirli bir doğum tarihi olan, belirli bir dönemde yaşayan, sonunda da ölüp gömülen bir insandı. Meryem, İsa'ya sadece yeryüzünde beden alışında anne olmuştur. Bu iki kişi ileride anne olacaklar için aynı zamanda birbirlerine destek oluyorlardı ama unutmayalım ki doğacak olan çocuklar sıradan kişiler değillerdi. Özellikle İsa sonsuzdan sonsuza var olan kurtarıcıdır. Meryem de şöyle dedi. Canım Rabbi yüceltir ve ruhum kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. Çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacaklar. Luka 1, 46-48 ayetler arası. Meryem'in bu ilahisi bize Hanna'nın 1. Samuel 2. bölüm 1-10 ayetlerdeki ilahisini hatırlatıyor. Meryem ilkin Rabbi kendisi için yaptıkları şeyler nedeniyle övüyor. 48. ayette geçen tüm kuşaklar bana mutlu diyecekler sözüne dikkat edin. Meryem bereket dağıtan biri değil ama bereketlenen anlamına gelen kutsanan biriydi. Tanrı'dan söz ederken ona kurtarıcım diye hitap etmesi Meryem'in günahsız olduğu şeklinde öne sürülen iddiayı çürütmektedir. Bu ezgisinde Meryem'in kendisi bize bir kurtarıcıya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Meryem Tanrı'nın oğlunu rahminde taşıyan annedir ama Tanrı'nın annesi değildir. Güzel bir karaktere sahipti. İmanı vardı. Rab onu gelişi güzel seçmedi. Tanrı belli görevler için seçeceği kişileri bilir. Şimdi Meryem'in ezgisini dinleyelim. Çünkü güçlü olan Tanrı benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır. Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder. Bileğiyle büyük işler yaptı. Gururluları yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti. Hükümdarları tahtlarından indirdi, sıradan insanları yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu. Zenginleri ise elleri boş çevirdi. Atalarımıza söz verdiği gibi İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail'in yardımına yetişti. Luka 1, 49-55 ayetler arası. Meryem, Rabbi her kuşakta kendisinden korkanlara merhamet etmesinden dolayı övüyor. Rab kibirlileri ve güçlü kişileri tahtlarından indirir, sıradan insanları ve açları yükseltir. Yeşaya peygamber de Rabbin güçlü bazısından söz eder. Bunu yazdıktan sonra peygamber hemen Tanrı kuzusunu açıklamaya başlar. Yani Yeşaya peygamber. Tanrı dünyadaki insanlara ve gökteki egemenliklere bazısını bu şekilde gösterdi. Dünyaya bir kurtarıcı göndermekle ve bu kurtarıcı Meryem'den doğacaktı. Aynı zamanda Meryem, Rabbi İbrahim'e ve onun soyuna vermiş olduğu vaatleri yerine getirmede İsrail'e gösterdiği sadakatinden dolayı övüyor. İbrahim'in imanı o kadar büyüktü ki birçokları ona değiniyordu. Tüm kutsal yazılarda İbrahim hakkında yazılanlar insanı açıdan değerlendirildiği zaman başka hiç kimse hakkında yazılmamıştır. Meryem, yaklaşık 3 ay Elizabeth'in yanında kaldı, sonra kendi evine döndü diyor Luka 1. bölüm 56. ayette. Meryem henüz evli değildi. Kuşkusuz bu arada çevrenin manalı bakışlarına, dedikodularına ve çeşitli iftiralara maruz kalmış olabilir ama Tanrı müdahale edecek ve Meryem'i içinde bulunduğu durumdan aklayacaktı. Meryem'in biraz beklemesi, sabretmesi ve Rab'be güvenmeye devam etmesi gerekiyordu. Elizabeth'in doğurma vakti geldi ve bir oğul doğurdu. Komşularıyla akrabaları Rab'bin ona ne büyük merhamet gösterdiğini duyunca onun sevincine katıldılar. 8. gün çocuğun sünnetine geldiler. Ona babası Zekerya'nın adını vereceklerdi ama annesi hayır, adı Yahya olacak dedi diyor Luka 1:57-60 ayetler arasında. 8. günde çocuk sünnet edildiği zaman herkes çocuğa doğal olarak babasının adı olan Zekerya adının verileceğini zannediyordu. Annesi çocuğun adının Yahya olacağını söyleyince hepsi şaşırıp kaldı. Çünkü akrabaları arasında bu adı taşıyan hiç kimse bulunmuyordu. Ona akrabaların arasında bu adı taşıyan kimse yok ki dediler. Bunun üzerine babasına işaretle çocuğun adının ne olacağını ya da çocuğun adını ne koymak istediğini sordular. Zekerya bir yazı levhası istedi ve adı Yahya'dır diye yazdı. Herkes şaşırıp kaldı. O anda Zekerya'nın ağzı açıldı, dili çözüldü, Tanrı'yı överek konuşmaya başladı diyor Luka 1. bölüm 61-64 ayetler arasında. O günlerde yeni doğan çocuğa genelde aile adı verilirdi. Gelenek yerine gelmeliydi ama Elizabeth çocuğun adının Yahya olacağını söyleyince dost akrabanın şaşkınlığını anlayabiliriz. Belki Elizabeth coşkusundan ne söylediğini bilmiyordu diye son karara varmak üzere Zekerya'ya işaret ettiler. Buradan anlaşılıyor ki Zekerya sadece konuşamıyor ama aynı zamanda duyamıyordu. Onlardan bir yazı levhası isteyen Zekerya, çocuğunun adının Yahya olacağını yazarak sorunu çözüme kavuşturdu. Bunu gören bütün insanlar hayret içerisinde kaldılar. Bundan sonra Zekerya'nın dili çözüldü ve konuşmaya başladı. Ne güzel değil mi? Dilinin çözülmesiyle birlikte Rabbi övmeye başladı. Daha önce fazla imanı olmamasına rağmen şimdi Rabbin mucizesini görünce onu övmekten geri duramadı. Zekerya'nın burada gösterdiği tepki sanımca hepimize özgü bir şeydir. Beklemediğimiz halde Rab dualarımıza yanıt verdiği zaman hemen kalkıp coşarız ve onu övmeye, yüceltmeye başlarız. Çevrede oturanların hepsi korkuya kapıldı. Bütün bu olaylar Yahudiye'nin dağlık bölgesinin her yanında konuşulur oldu. Duyan herkes derin derin düşünüyor, acaba bu çocuk ne olacak diyordu. Çünkü Rab onunla birlikteydi. Çocuğun babası Zekerya kutsal ruhla dolarak şu peygamberlikte bulundu. İsrail'in Tanrısı Rab'be övgüler olsun, çünkü halkının yardımına gelip onları fidye ile kurtardı. Luka 1:65-68 ayetler arası. Çocuğun adının Yahya olacağını yazar yazmaz Zekerya'nın dili çözüldü ve bu olay onların şaşkınlığını bir o kadar daha arttırdı. Bunun üzerine çevrede oturanların hepsi korkuya kapıldılar. İnsanlar bu olağanüstü çocuğun gelecekte ne gibi işler yapacağını merak ediyordu. Çünkü Rabbin elinin Yahya ile birlikte olduğunu biliyorlardı. Zekerya yaklaşık 9 aydır konuşamamıştı. Şimdi dili çözülünce Rab'be ilahiler yükseltiyor. Hatırlarsanız Elizabeth daha önce sevinçten coşmuş ve Rab'be bir ilahi yükseltmişti. Şimdi sıra Zekerya'ya gelmişti. Kendisi Davut'un soyundan olmadığı halde Zekerya yeni doğmuş olan bu bebeğin küçük Yahya'nın ileride beklenen Mesih'in öncüsü olacağını biliyordu. Bunu nasıl biliyordu? Çünkü eski antlaşma yazılarında Malaki ve Yeşaya peygamber bu konuda ön bildiri vermişlerdi. Yahya, Mesih'in kurtarıcı olarak geldiğini ilan edecekti. Bir öncünün bu şekilde görevlendirilmesiyle Mesih'in gelişinin yakın olduğu belirtiliyordu. Zaten aralarında 6 aylık bir yaş farkı vardı. Yani İsa ile Yahya'nın kurtarıcı Mesih ufuklardaydı. Eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi kulu Davut'un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı. Düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı. Böylece atalarımıza merhamet ederek kutsal antlaşmasını anmış oldu. Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına ve ömrümüz boyunca kendi önünde kutsallık ve doğruluk içerisinde korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair atamız İbrahim'i ant içerek söz vermişti diyor Luka 1. bölüm 69-75 ayetler arasında. Rabbe ön bildirileri gerçekleştirdiği için hamdlar olsun. Mesih'in geleceği çok öncelerden kutsal peygamberlerin ağzından bildirilmişti. Bu insanın düşmanlarından kurtulması ve karşı duvarlarından uzak ve güvenlik içerisinde olması anlamındadır. Tanrı İbrahim'e vaatlerde bulunmuştu. Meryem, Elizabeth ve Zekeriya İbrahim'e verilen vaatlerin hala geçerli olduğuna inanıyorlardı. Ne yazık ki birçok insan Tanrı'nın vaatlerine sadık kalacağına inanamıyor. Onun verdiği vaatlerden en güzeli Elçi Yuhanna tarafından kaleme alındı. Şöyle yazdı: çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Sen Tanrı'nın bu vaadine inanabilir misin değerli dostum? Aslında inanman gerekir çünkü Tanrı verdiği sözde, vaadinde her zaman durur. Evet, Tanrı vaadinden asla dönmez. Vaatlerine gösterdiği bağlılığı için Rabbe şükürler olsun. Rab İbrahim ile koşulsuz bir kurtuluş anlaşması yapmıştı. Bu vaat adı Rab İsa Mesih olan İbrahim'in tohumu aracılığıyla gerçekleştirildi. İsa'nın getirdiği kurtuluş hem içten hem de dıştandır. İçten demek insanın Rabbe korkusuzca kutsallık ve doğruluk içerisinde hizmet etmesi demektir. Dıştan demek ise insanın, düşmanlarının, iblisin, ölümün elinden kurtulması demektir. Sen de ey çocuk, yüceler yücesinin peygamberi diye anılacaksın. Rabbin yollarını hazırlamak üzere önünden gidecek ve onun halkına günahlarının bağışlanmasıyla kurtulacaklarını bildireceksin. Çünkü Tanrımızın yüreği merhametle doludur. Onun merhameti sayesinde yücelerden doğan güneş, karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir. Çocuk büyüyor, ruhsal yönden güçleniyordu. İsrail halkına görüneceği güne dek ıssız yerlerde yaşadı diyor Luka 1. bölüm 76-80 ayetler arasında. Burada yine eski antlaşmada Yahve'ye verilen özelliklerin yeni antlaşmada İsa'ya verildiğini görüyoruz. Malaki peygamber Yahve'nin yolunu hazırlayacak bir habercinin çıkacağını bildirmişti. Zekeriya bu habercinin Yahya olduğunu söylüyor. Biz Yahya'nın İsa'nın yolunu düzeltmeye ve hazırlamaya geldiğini biliyoruz. Burada İsa'nın Yahve olduğu, Tanrı olduğu açık bir şekilde gözükmektedir. Evet, Yahya Rabbin yollarını hazırlamak üzere önünden gidecekti. Yahya Mesih'in aralarında olduğunu biliyordu. Yahya sıradan birisi değildi. Rab tarafından özel bir görevi yerine getirmek için hazırlanmıştı.